Ayrım 26, sayfa 207. Vahiy Katibi. Olayın yankısı, büyük ganimetle birlikte Medine'ye dönen Müslüman ordusundan daha hızlı bir biçimde tüm Arabistan'a yayılarak yarımadanın her bir köşesine, hatta ötesine ulaştı. O zamanın erkekleri askeri olaylara çok önem verirlerdi. Hele bir de böylesine mucizevi olanlar daha da fazla ilgi çekerdi. Zayıf donanımlı ve neredeyse yaya, 300 yürekli askerin, silahlı ve bol süvarili neredeyse 1000 askerlik bir orduyu yenmiş olması, bütün çölde nemli ve verimli bir tepenin ilkbaharda çiçeklerle kaplanması kadar kolay biçimde hikayeler ve söylentiler doğurabilecek kadar önemliydi. Savaşa ilişkin haberler, yenilmiş ordudan geri kalanlarla birlikte Mekke'ye de ulaştı. Dönenlerin arasında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta kalan az sayıdaki putperest akrabalarından bir tanesi de bulunuyordu. Adam yaşadıkları nedeniyle son derece sarsılmıştı ve hemen diğer Mekkelilerin daha sağlıklı haberler almak için beklemekte olduğu şehrin ortasındaki kutsal tapınağa, Kabe'ye gitmek istedi. Çarpışmanın izlerini hala taşıyan adam güçlükle nefes alarak anlatmaya başladı. Düşmanla karşılaştık ama kaçmak zorunda kaldık ve pek çoğumuz esir düştü. Ama askerlerden hiçbirisini suçlayamam, zira yalnızca insanlarla değil, beyaz giyimli, gökle yer arasında hareket edebilen ve bizleri acımasızca avlayan insan benzeri atlı varlıklarla da savaşmak zorundaydık. Hiçbirimiz onlarla başa çıkamazdık. Mekkeliler adamın yaşlı gözlerinde meleklerin yaptıklarının yansımasını görür gibi oldular. Sözleri Hazreti Peygamber'e ve Medine vahasında onun çevresine toplanmış olanlara en katı biçimde karşı çıkanların cephesini bile zayıflattı. Savaş Müslümanlar için de çok büyük önem taşımaktaydı. Üstelik yalnızca askeri açıdan değil. En ılımlılar bile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme eşlik eden mucizeleri alenen vuku bulmasalar da fark etmişti. Bedir olayı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve tebliğinin o güne kadar yalnızca yakın dostlarının açıkça şahit olduğu bazı yönlerini açığa çıkarmıştı. Herkesin gözü önünde vuku bulmuş melek olayının yanı sıra, Peygamber'e yakın savaşmış olan Ensar'dan birinin başına gelen olay gibi başka olaylar da Müslümanları etkilemişti. Mekkelilerle ilk karşı karşıya gelindiğinde askerlerden birinin omzu çıkmış, üstelik aynı yerden ciddi bir yara da almış, Hazreti Muhammed ise yaralı omzu yerine oturttuğu gibi üzerine üfleyerek de hemen iyileşmesini sağlamıştı. Bir diğer mucizevi olay ise Muavviz adlı adamın başına gelmişti. Mekkelilerin komutanı Ebu Cehil, ilk başta yaşanan kargaşa sırasında dağılan askerleri düzene sokmaya çalışırken, Muavviz cesaretle saldırarak bir bacağını yakalamayı başarmıştı. İki adam ölümüne bir düelloya tutuşmuş ve Ebu Cehil yaralanmıştı. Ancak ölmeden önce Müslümanın bacağına yapışmış olan elini de kesmişti. Muavviz vakit kaybetmeden elini yerden almış ve Hazreti Peygamber'e götürmüştü. Hazreti Peygamber eli alarak kesik yeri tükürüklemiş ve yerine yapıştırmıştı. Ve genç Müslüman büyük bir hevesle hemen kalabalığa dalarak savaşmaya devam etmiş ve öldürülmeden önce de bir sürü düşmanı yok etmişti. Muavviz, İslam dinini kabul eden ilk 6 Medineli'den biri olan ve o gün trajik ve cesur bir biçimde ölen Avf'ın kardeşiydi. Bedir'de ölen 8 Müslümana karşı en az 50 düşman öldürülmüş ve bir o kadarı da esir edilmişti. En büyük kan bedelini ödeyen ise Muavviz ve Avf'ın ailesi olmuştu. Askerlerin Medine'ye dönüşü 3 gün sürdü. Ve tümünün de aklında önce şehit düşen kardeşlerin annesi Afra'yı teselli etmek vardı. Afra çok güçlü bir kadındı ve ilk günden itibaren oğullarının İslam dinini kabul etmesini desteklemişti. Acısı, çocuklarının şehirlerini ve dinlerini savunmak için görevlerini yapmış olmalarının bilinciyle teselli buluyordu. Nevvar, olabildiğince çok yakınında olabilmek için sık sık onu ziyarete gitti. aynı kabiledendiler ve ikisi de duldu. Afra'nın ailesi bir zamanlar çok güçlü ve zengin bir aileydi. Nitekim Beni Necar mahallesinin girişinde yer alan Dihyan Malikanesi'nin sahibiydiler. Kısmen kapalı olan, geniş merkezi alan, seyahatler ve savaşlardan taşınan değerli eşyalarla doluydu. Bu eşyaların hatırası yalnızlığını unutturduğu için Afra sık sık bu salonda yatardı. Öte yandan neyse ki bir oğlu daha vardı. Nevvar'ın Afra'ya yaptığı sayısız ziyaretlerden birinde Zeyd'in kaderi nihai olarak değişecekti. Afra, "Zeyd nasıl?" diye sordu. Nevvar soru dolu bir bakışla baktı. Tam da iki oğlunu kaybetmişken Afra ile oğullarından söz etmeye içi el vermiyordu. "Sanırım iyi," dedi. Ama söylediğinin küçük bir yalan olduğunu düşünerek hemen düzeltti. "Hassas bir dönem geçiriyor." Sonuna kadar gitmeye niyetli görünen Afra, "Bedir'e gidememiş olmayı nasıl karşıladı?" diye sordu. Oğlunun Akul Gölü'nün kıyısındaki oturuşunu hatırlayan Nevvar, "Huzur bulamıyor gibi," dedi. "Hiç bu konu hakkında konuştunuz mu?" "Hem de kaç kez. Kendi kendine hep Hazreti Peygamber'in yanında olmaya söz vermiş ve böylesine önemli bir anda sözünü tutamadığı için kendini yiyip bitiriyor." Afra'nın bakışlarında bir gurur ışıltısı parladı. "Peygamber aynı zamanda kabilemizin de başı. Dolayısıyla gençlerimiz Allah'ın Resulüne iki kat bağlı. Oğluma yardım etmeyi ve sıkıntısını gidermeyi çok isterdim." Afra yeniden, "Zeyd en çok hangi konuda başarılı olur sence?" diye sordu. Nevvar bir süre düşündü. "Bana pek de eylem adamı gibi gelmiyor ve büyük bir asker olacağından da şüpheliyim. Ama benim bile tam olarak kavrayamadığım özel bir şeyler var onda. Sanki alışılmışın dışında bir gözlem ve dinleme yeteneğine sahip. Üstelik hızlı öğrenmesini sağlayan çok da iyi bir hafızası var. Hele söz konusu Kur'an'ı ezberlemek ise bu yetenek daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkıyor." Afra, "Harika!" diye çığlık attı. "Hemen kabilemizin yaşlılarına bundan söz edeceğim." Afra çok etkili bir kadındı ve Zeyd için muhakkak bir şeyler yapacaktı. Nevvar, kaderin oğlunu kendisinden uzaklaştıracağı hissine kapıldı ve neredeyse kıskançlık düzeyinde güçlü bir hisle sarsıldı. Ama hemen bu duygudan sıyrılmaya çalıştı. Sarsılmıştı ama umutluydu. Yeni yetme çağının bir nehre benzediğini bilirdi. Setleri aşıp yolunu yitirmesi engellenmeliydi. Sonra sular yavaş yavaş durulur ve aslında hiç ayrılınmamış bir yolu izleyerek engin denize doğru akarlardı. Nitekim bir sabah Nevvar, Zeyd için zor anların artık sonuna yaklaşıldığını anladı. Afra, Zeyd ve Yezid henüz evdeyken erken bir saatte Nevvar'a geldi. Kadın heyecanlıydı ve ancak kendi ailesinin bir ferdi söz konusu olsa göstereceği hevesle konuşmaktaydı. "Hazreti Peygamber bugün Zeyd ile konuşmak istiyor. Öğleden önce kendisine gelmesini söyledi." Zeyd şaşkın, "Benimle mi konuşmak istiyor?" diye sordu. Yezid soru dolu gözlerle annesine baktığında onun da konuyla ilgili bilgisi olduğunu hemen anladı. Nevvar gülümseyerek, "Senin için temiz bir beyaz harmaniye hazırladım. Giy hadi," dedi. Zeyd neler olduğunu anlamaya çalışmakla birlikte düşünemeyecek kadar heyecanlanmıştı. Aklında sormak istediği bir sürü soru vardı ama ayrıntılar artık anlamsız gözükmekteydi. Önemli olan tek şey Hazreti Peygamber'in kendisiyle konuşmak istemesiydi. Bir an yanlış bir şey yapmış olabileceği düşüncesiyle korkuya kapıldı. Ama harmaniyesini giyerken bu şüpheyi hemen uzaklaştırdı. Her zamankinden daha büyük bir özenle küçük beyaz türbanını dolarken Hazreti Peygamber'in kendisine ne diyeceğini tahmin etmeye çalıştı. Belki de bir sonraki sefere kendisini de götürecekti. Ama hiçbir hazırlıkta yapmakta değildi ki. Sonunda Hazreti Peygamber'e hiçbir beklentiye kapılmadan ve dinlemeye hazır olarak gitmenin en doğru şey olduğuna karar verdi. Elleri boynundaki madalyona gitti. Aniden onu çıkarmaya karar verdi. peygamberin huzuruna çıkacaktı. Korkacak bir şey yoktu ki. İlk fırsatta madalyonu kendisine vermiş olan İslamlı bedeviye iade etmeliydi artık. Zeyd öğleden çok önce kardeşiyle birlikte mescide gitti. Burası aslında üstü açık ve güneşte kurutulmuş kil tuğlalarla çevrili geniş bir avluydu. Batı yönündeki açıklıktan içeri girilmekte ve sağ tarafta güneye doğru namazın yönünü gösteren kıble girintisi yer almaktaydı. Aksi yönde kuzeye yani Kudüs istikametine doğru dar ve uzun bir sundurmaya sütun vazifesi görmeleri için palmiye kütükleri yerleştirilmişti. Nitekim ilk zamanlarda kıble kuzeye doğruydu. Daha sonra Allah'tan bir vahiy gelmiş ve Mekke'ye dönerek namaz kılınılması gerektiği açıklanmıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten de yüzünü göğe çevirip arandığını görmekteyiz. Seni razı olacağın bir kıbleye yönelteceğiz. Hadi yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Sizler de nerede bulunursanız bulunun yüzünüzü o tarafa döndürün. Kendilerine kitap verilenler bilirler ki bu Rablerinden gelmiştir, yerindedir, gerçektir ve Allah onların yaptıklarından da gafil değildir. Parantez içinde 2/144. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin avlunun 3 giriş kapısına dönük olan odaları, duvarlarda kullanılan malzemelerden inşa edilmişti. Girişleri renkli halılar kapatmaktaydı. Zeyd, ışığa doğru hareket eden bir silüet gördü. Bu badenin profili gözükünce bir an durdu ve elini merkezi girişin taş pervazına dayadı. Kerime'nin babasının karşısında, biraz da özellikle kendisiyle konuşurken ciddi bir havaya büründüğü için hep çekingenlik duyardı. Ama o gün Ubade gülümsemekteydi ve iki kardeşi sundurmanın altına Suffe adı verilen yere oturmalarını işaret etti. Hazreti Peygamber halıyı kenara iterek odalardan birinden uzandı ve hemen geleceğini belirten bir işaret yaptı. Elinde onarmaya çalıştığı bir sandalet tutmaktaydı. Her kime söylese bu tamirat hemen yapılırdı ama şahsi sorunlarını daima kendisi halletmekteydi. Zeyd sessizce kendisiyle birlikte orada oturan diğer insanlara baktı. Hepsi de Mekke'den Medine'ye hicret eden fakir insanlardı. Çoğu orada yaşamaktaydı ve peygamber onlara bizzat bakıyordu. Bu insanlara özel bir itina gösterir, hatta kendi ailesinin bireyleri gibi ayrı bir yere koyardı. Ashab-ı Suffe denilen bu insanlar, peygambere Allah'ın Resulü ve şehrin yöneticisi görevlerinde yardımcı olmadıkları zamanlarda dua ederler ya da Kur'an ayetlerini ezberlerlerdi. Medineli ordu komutanlarından birisi bir kere bu insanlardan biriyle bir münakaşaya tutuşmuş ama peygamber derhal müdahale ederek bu insanların manevi değerleri nedeniyle hemen münakaşayı bırakmasını istemişti. Sözleri Vaha ahalisinin epey düşünmesine sebep olmuştu. Nazik ol ve ashabımı rahat bırak. Uhud dağı kadar altının olsa ve tümünü de Allah yoluna harcasan bile Allah nezdinde bir tanesinin bile eriştiği seviyeye erişemezsin, demişti. Dipnot. Yazarın burada hikayeye bir anakronizma ile sokmuş olduğu bu anekdot, Abdurrahman bin Af ile Hudeybiye anlaşmasından sonra ve Mekke'nin fethinden önce İslam ile şereflenmiş olan Halid bin Velid arasında geçmiştir. Buna göre Halid bin Velid, Abdurrahman bin Af'a, "Siz bizim önümüzde olduğunuz, yani bizi sebk ettiğiniz, yani İslam'ı bizden önce kabul etmiş olduğunuz günlerden ötürü bize üstünlük taslıyorsunuz," demişti. Bu konuşma Cenab-ı Peygamber'e intikal ettirildiğinde Habibullah, "Ashabımı benim için bırakın. Nefsim yedi kudretinde olan Zat-ı Ala'ya yemin ederim ki siz dağlar kadar altın infak etseniz onların amellerine yetişemezsiniz," buyurmuştu. Parantez içinde, bakınız Elmalılı Hamdi yazarın Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirinin ilk basımının 6. cilt ve 4734-4735. Sayfalarında 57/10 ayeti kerimesi münasebetiyle vermiş olduğu açıklama. Çevirenlerin notu. Kitaba dönüş. Zeyd, Ashab-ı Suffe'nin yüzlerine bakarken Hazreti Peygamber'in sesiyle kendine geldi. Tatlı ve kalplere iyilik dolduran bir sesti. Allah'ın kitabı ile ilgili bugüne kadar indirilmiş olanların tümünü ezberlediğini söylediler. Zeyd berrak bir sesle, "Evet Peygamber Efendimiz," diye cevap verdi. Hazreti Peygamber otururken, "Dinleyelim o halde," dedi. Ashabından bazısı da çocuğu dinlemek için döndü. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Deyin ki, Allah'a, bize indirilen kitaba, İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a, Yakub'un oğullarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere inandık. Onların hiçbirini öbüründen ayırt etmeyiz ve biz Allah'a teslim olanlarız. Onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse artık doğru yolu buldular demektir. Fakat onlar yüz çevirirlerse artık ayrılık, aykırılık içinde olurlar. Onlara karşı koymak için Allah sana yeter. Her şeyi duyan da bilen de O'dur. Parantez içinde 2/136-137. Zeyd, Ebu Ümame'nin kendisine öğrettiği gibi telaşsız ve tereddütsüz bir sesle ağır ağır okudu. Kısa süre içinde orada bulunan herkes, mescidin sütunları boyunca yükselerek palmiyeden örülmüş tavanda yankılanan sesini dinlemeye başlamıştı. Zaman zaman Hazreti Peygamber elini kaldırmakta ve başka bir ayeti okumasını söylemekteydi. Zeyd ilk sözcükleri onunla birlikte tekrarlıyor, sonra Peygamber yeniden müdahale edene kadar devam ediyordu. "Şimdi az önce yollanan ayetleri dinle." Zeyd büyük dikkatle sonuna kadar dinledi. Bunlar Kur'an'ın ganimet anlamındaki Enfal adı verilen suresinin ilk ayetleriydi. Bu ayetlerde putperest ordusundan alınan malların Müslümanların arasında nasıl adil biçimde pay edileceği açıklanmakta ve Allahu Teala'nın Hazreti Peygamber'in vahadan hemen ayrılıp düşmanla çarpışmak için Bedir'e doğru gitmesini emretmesi anlatmaktaydı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetlerden sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Artık Allah'tan çekinin ve aranızı ıslah edin. Eğer müminlerdenseniz Allah'a ve Resulüne de itaat edin. Müminler o kişilerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Onlara onun ayetleri okununca da bu inançlarını arttırır ve Rablerine dayanırlar. Onlardır namaz kılan ve kendilerine rızıklandırdıklarımızdan bir kısmını infak eden. Onlardır müminlerin ta kendisi. Rablerinin nezdinde olanlara dereceler ve yüce mağfiret ve rızık vardır. Nasıl ki Rabbin hak uğruna seni evinden çıkarmıştı da müminlerin bir kısmı bundan hoşlanmamıştı. Parantez içinde 8/1-5. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem durduğunda çocuk Hazreti Peygamber'in tonunu ve ritmini taklit ederek okumaya başladı. Çok geçmeden orada bulunanlardan bir takdir mırıltısı yükselmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de duyduklarından memnun olduğu açıkça belliydi. "Çok iyi, aferin, bir şey daha, yazı yazmayı da biliyor musun?" Zeyd bir an durdu ama hemen toparlandı. "Peygamber Efendimiz, kimse bana yazmayı öğretmedi ama sen istersen öğrenirim." Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başıyla onayladı. Zeyd'in yazamadığını pekala bilmekteydi. Bütün Medine'de yazı yazmayı bilenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Ama yazabilmenin yararına çok inanmakta, bu sebeple de tam o günlerde mescidin bir okul görevini de görebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaktaydı. Hürriyetleri için gerekli parayı veremeyen bazı Mekkeli esirler arasında yazı yazmayı bilenler bulunmaktaydı ve peygamber onlara hürriyetlerini kazanmaları için Medinelilere yazı yazmayı öğretmelerini teklif etmişti. Zeyd'e herkesin duyabileceği bir tonla, "Delikanlı, sen benim vahiy katibim olacaksın," dedi. Kulaklarına inanamayan Zeyd, "Vahiy katibiniz mi?" diye bağırdı. Hazreti Peygamber, "Kesinlikle. Yarın işe başlayacaksın. Beni sürekli izlemen ve Allah'ın yolladığı her vahyi öğrenmen gerek. Boş zamanlarında yazı yazmayı öğrenir, böylelikle de hafızan sana oyun oynamasın diye inan ayetleri yazıya dökersin," dedi. Olanlara inanamayan Zeyd, bakışlarını yere indirmiş dinlemekteydi. Yezid'in attığı dirsek kendine gelmesini sağladı ve bakışlarını harmaniyesinin cebinde bir şeyler aramakta olan Hazreti Peygamber'e kaldırdı. "İşte şu gümüş paraları avans olarak al," diyen Peygamber, Zeyd'e birkaç tane parlak para uzattı. Hazreti Peygamber'in cömertliği meşhurdu. Üstelik çocuğun babasız olduğunu da bilmekteydi. Kur'an, yetimlere büyük özen gösterilmesini buyuruyordu. Yezid mutlulukla kardeşinin de Bedir ganimetine ortak olduğunu düşündü. Biraz da birlikte çarpışmış olmak gibiydi. Zeyd paraları harmaniyesinin cebine koymuş, tüm bu olanların gerçekliğini sindirmek istercesine zaman zaman dokunuyordu. İçinde sanki göğsü genişlemiş gibi yeni bir güç ve yeni bir güven duygusu filizlenmişti. Hiçbir zaman unutamayacağı o anın hiçbir ayrıntısını atlamak istemezmiş gibi sürekli etrafına bakınıyordu. Ruhunu dolduran sevincin tadını çıkarmak için bir an gözlerini kapattı. O an Zeyd'e sonsuzluk gibi geldi. Ayrım sonu. Sayfa 216.